Ayrım 5.
Sayfa 50. Gerçi bu bir cesaret işiydi. Ama neyi yenmişti? Kanısını, daha doğrusu kanı hakkındaki kanısını. Aynı zamanda kendi hakkında kanısını. Güçlü bir yapısı varmış diyeceksiniz. Hiç de değil. Herkes böyledir ama bilmezler. Herkes kendinin tutsağı olur. Büyük çayırda. Eflatun çocuk masalları anlatmıştır. Bunlar da bütün masallar gibidir. Ama arada küçücük bir öyküsü bizde yankılar yaratır. İçimizde bilmediğimiz köşe bucağı birdenbire aydınlatır. Er'in öyküsü de böyledir. Er, bir savaştan sonra ölü sanılarak öbür dünyaya götürülmüş. Sonra orada yanlışlık anlaşılarak geri dönmüş ve orada gördüklerini anlatmıştır. İşin en korkunç yanı bakın nedir? Ruhlar büyük bir çayıra götürülüyorlar. Oradan önlerine içinden seçecekleri kaderler bulunan çuvallar atılıyor. Bu ruhlar hala eski yaşamlarını anımsamaktadırlar. Arzu ve pişmanlıklarına göre kader seçerler. Her şeyden çok parayı arzulamış olanlar para ile dolu bir kader seçerler. Zamanında çok para kazanmış olanlar daha fazlasını isterler. Zevkine düşkün olanlar zevklerle dolu çuvallar ararlar. İhtiraslı adamlar kral kaderini beğenirler. Kısacası herkes kendi istediğini bulur. Yeni kaderlerini sırtlarına vurup Lethe yani unutuş ırmağının suyunu içmeye giderler ve kendi seçtikleri kaderleri yaşamak için tekrar insanların dünyasına dönerler. Ne garip sınav ve ne garip bir ceza. Göründüğünden çok daha ağır bir ceza. Çünkü ak bahtla kara bahtın gerçek nedenlerini düşünen pek az insan vardır. Bu nedenleri düşünenler kaynağa kadar yani akıl yolundan saptıran zorba arzulara kadar çıkarlar. Bunlar zenginlikten sakınırlar. Çünkü bilirler ki servet, insanı dalkavuklara karşı duyarlı, umutsuzlara karşı sağır yapar. Kudretten sakınırlar. Çünkü iktidar, insanları az çok adaletsizliğe iter. Zevklerden sakınırlar. Çünkü zevkler, zekanın ışığını karartır ve söndürür. Bu bilgilerin ışığında dengelerini kaybetmek ve parlak bir kader içinde binbir güçlükle edinip saklamış oldukları bir parça sağduyuyu elden çıkarmak korkusuyla birçok göz alıcı kader çuvallarını evirip çevirdikten sonra bırakıp giderler. Bunlar sırtlarına kimsenin almaya yanaşmayacağı mütevazı bir kaderi yükleyeceklerdir. Ama bütün yaşamlarınca arzular peşinde koşmuş, hoşlarına giden her şeyin alt tarafını karıştırmadan sefa sürmüş olanlar ne seçebilirler? Daha çok gaflet, daha çok ayyaşlık, daha çok yalan ve adaletsizlikten başka. Böylece onlar kendilerine hiçbir hakimin veremeyeceği cezayı vermiş olurlar. O milyoner şimdi belki büyük çayırdadır. Neyi seçecek? Ama bu hayal oyunlarını bir yana bırakalım. Eflatun sandığımızdan çok daha yakınımızdadır bizim. Ölümden sonraki yeni bir yaşam hakkında benim hiçbir deneyimim yok. Ona inanmadığımı söylemek yetmez. Onun hakkında hiçbir şey düşünemem. Yalnız şunu söyleyeceğim. Kendi seçimimizle ve hatta kendi yasamızla cezaya çarpıldığımız gelecek hayat, durmadan ona doğru koştuğumuz geleceğimizden başka bir şey değildir. Herkes seçtiği yaşamı yaşamaktadır. tanrılara ve kadere lanetler savurarak unutuş ırmağından durmadan içtiğimiz de bir gerçektir. Yükselme hırsını seçmiş olan, dalkavukluğu, kini, haksızlığı seçmiş olduğundan habersizdi. Ama bütün bunlar da çuvalın içindeydi. Yakınlık ve uzaklık. Biri der ki, çok yakından tanıdığım insanlarla geçinmek ne zordur. İnsan çekinmeden sızlanır, o yüzden de en önemsiz şeylerin büyümesine neden olur. Onlar da öyle yaparlar. Onların hareketlerinden, sözlerinden, duygularından yakınırız. Öfkeye kapılırız. En olmayacak nedenlerden kavga çıkarırız. Dikkat, incelik ve bağışlanmayla karşılanacağımızdan eminizdir. Bizi çok iyi tanıdıkları için artık gösteriş de yapmamıza gerek kalmamıştır. Bu sürekli açgözlülük doğru değildir. Her şeyi büyütür, onun için en birbirine bağlı ailelerde şaşırtıcı bir sertlik ve hoyratlık göze çarpar. Nezaket ve protokol sanıldığından çok daha yararlı şeylerdir. Bir başkası der ki, hiç tanımadığınız insanlarla geçinmek ne zordur. Bir maden sahibi hesabına yer altında kazma sallayan madenciler var. Bir büyük mağazanın yosma müşterileri için odalarında durmadan dikiş dikerek harcanan işçi kızlar var. Zengin çocukların keyfini yapmak için şu anda yüzlerce oyuncağı düzenleyip yapıştıran zavallılar var. Ne zengin çocuklar, ne o şık bayanlar, ne maden sahipleri bunları akıllarına bile getirmezler. Ama hepsi de kaybolan bir köpeğe ya da ayağı sakatlanan bir ata acırlar. Kendi hizmetçilerine karşı nazik ve merhametlidirler. Onların gözlerini kızarmış, suratlarını asık görmeye katlanamazlar. Bir bahşişi seve seve ve gönlümüzden koparak veririz. Çünkü garsonun, çırağın, arabacının sevincini görürüz. Bir hamala bol para veren adam, demiryolu memurlarının şirketten aldıkları parayla gül gibi geçinebileceklerini söyler. Toplum öylesine eşsiz bir makinedir ki, iyi insanlara farkına varmadan zalim olma olanağını verir. Bir üçüncüsü de, iyi tanımadığımız insanlarla geçinmek ne kolaydır der. Herkes sözüne ve hareketlerine dikkat eder. Dolayısıyla öfkesini frenler. Yüzler güler, yüzler güldüğü için yürekler de güler. İnsan söylediğine pişman olabileceği bir sözü söylemeyi aklına bile getirmez. Sizi hiç tanımayan bir insanın üzerinde iyi bir izlenim bırakmaya çalışırsınız. Bu çaba çoğu kez bizi başkalarına karşı olduğu gibi kendimize karşı da daha aklı başında davranmaya yönlendirir. Bir yabancıdan hiçbir beklentimiz yoktur. Ondan ne bulursak ona seviniriz. Yabancıların hep nazik davrandıkları için sevimli olduklarına dikkat etmişimdir. Onun için bazı kimseler yabancı ülkelerden hoşlanırlar. Orada huysuzluk etme olanağını bulamaz ve kendi kendilerinden hoşnut kalırlar. Konuşmaların dışında bile şu kaldırımın üstünde ne kadar dostluk, ne güzel bir geçinme vardır. Bir yaşlı, bir çocuk, bir köpek bile orada rahatça dolaşır. Sokakta ise aksine arabacılar sövüşürler, birbirini görmeyen yolcular itişip kalkışırlar. Dostluk havası burada çığırından çıkmaya başlamıştır. Sosyal barış, doğrudan doğruya ilişkilerin, aracısız değişimlerin, çıkar karışmalarının sonucu olacaktır. Ve bu sendikalar, toplum ve örgütler gibi mekanizmalar değil, çok büyük ve çok küçük olmayan komşuluk birlikleri meydana getirecektir. Bölge federasyonları en iyisidir. Ailede. İki tür insan vardır. Gürültüye alışanlar, başkalarını susturmaya çalışanlar. Çalışırken ya da uykuyu beklerken bir mırıltı ya da biraz hızlıca kımıldatılmış bir iskemle yüzünden küplere binen insanlar tanımışımdır. Öyle insanlar da bilirim ki başkalarının hareketlerine karışmaya hiç yanaşmazlar. Yanındakilerin konuşmalarına, gülüşmelerine, şarkılarına bağlı olmaktansa değerli bir düşüncelerini ya da bir saatlik uykularını feda etmeyi yeğlerler. Bu iki tür insan her yerde kendi karşıtlarından kaçar ve benzerlerini ararlar. Onun içindir ki ortaklaşa yaşam hakkındaki kural ve yöntemleri birbirinden çok farklı olan ailelere rastlanır. Öyle aileler vardır ki birinin hoşuna gitmeyen bir şeyin bütün aile bireyler için yasak olması bir yasa hükmündedir. Biri çiçeklerin kokusundan hoşlanmaz. Öteki gürültü konuşmalarından rahatsız olur. Biri akşamları sessizlik ister. Öteki sabahları. Biri din konusuna dokunulmasına katlanamaz. Öteki politikadan söz açıldı mı dişlerini gıcırdatır. Bütün aile bireyleri birbirine bir veto hakkı tanımıştır. Herkes bu hakkını bütün gücüyle uygulamaya koyar. Biri der ki, şu çiçekler yüzünden bütün gün başım ağrıyacak. Öteki, saat 11'e doğru kapıyı hızla vurdular. Gece sabaha kadar gözümü yummadım. Sofrada, neredeyse parlamentodaymışlar gibi, herkes yakınmalarını sayıp döker. Herkes bu çapraşık yasaları öğrenir. Eğitimden de bunları çocuklara öğretmekten başka bir şey beklenmez. Sonunda herkes kas katı kesilir, bakışır, havadan sudan konuşurlar. Gamlı bir sessizlik, can sıkıntılı bir mutluluktur bu. Yalnız nasıl olsa herkes başkalarını rahatsız ettiğinden fazla kendisi onlardan rahatsız olduğu için yüce gönüllülük gösterdiğini sanır ve durmadan tekrarlar. İnsan yalnız kendisi için yaşamamalı, başkalarını da düşünmeli. Başka aileler de vardır ki, orada herkesin keyfine saygı gösterilir, kimse sevincinin başkalarını rahatsız edebileceğini aklına getirmez. Ama onlardan hiç söz etmeyelim. Bunlar bencil insanlardır. İlgi. Şu ünlü sahneyi anımsamayan var mıdır? Hani herkes Basile, aman benziniz ne kadar solmuş diye diye, sonunda onu hasta olduğuna inandırırlar. Ne zaman birbirine çok bağlı, herkesin ötekilerin sağlığını gözettiği bir aile ortamında bulunsam, bu sahneyi anımsarım. Yüzü biraz solgun ya da kızarmış olan yandı demektir. Bütün aile bir kaygı başlangıcıyla onu sorguya çeker. İyi uyudun mu? Dün ne yedin? Çok çalışıyorsun. Ve daha bunun gibi iç açıcı sözler. Sonra zamanında önlem alınmamış hastalık hikayeleri gırla gider. Bu şekilde sevilen, okşanan, gözetilen, üstüne titrenen adam, duyarlı ve biraz da korkaksa haline acırım doğrusu. Sancı, öksürük, aksırık, esneme, baş ağrıları, gündelik olağan şeyler çok geçmeden ona korkunç belirtiler gibi görünmeye başlar. Ailesinin yardımıyla ve doktorun kayıtsız bakışları altında bunların gelişmesini izler. Doktor, tahmin edeceğimiz gibi budala yerine konmamak için bütün bu insanları yatıştırmak konusunda ısrar etmez. İnsanın bir kaygısı oldu mu uykusu kaçar. Bizim hastalık hastası artık gecelerini nefes alışını dinleyerek, gündüzlerini de gecelerini anlatarak geçirir. Çok geçmeden hastalığını herkes öğrenmiş olur. Konuşmalara taze bir konu olur. Zavallıcığın sağlığı borsa gibi inip çıkar. O da bunu bilir ya da tahmin eder. Buyurun size bir sinir hastası daha. Çaresi mi? Ailesinden kaçmalı, kayıtsız insanların arasında yaşamaya gitmeli. Öyle insanlar ki size nasılsınız diye sordukları zaman ciddi bir yanıt vermeye kalkıştınız mı yanınızdan kaçarlar. Yakınmalarınızı dinlemez ve yüreğinizi oynatan o derinden ilgili bakışlarla bakmazlar yüzünüze. Bu koşullar içinde eğer kendinizi hemen umutsuzluğa kaptırmazsanız iyileşirsiniz. Kıssadan hisse, kimseye kendisini kötü gördüğünüzü söylemeyin. Evlilik. Evliliğin iyisi olur ama kusursuzu olmaz diye galiba La Bruyère söylemişti. İnsanlığımız bu sahte ahlakçılar batağından kendini kurtarmalıdır. Onlara göre mutluluk bir yemiş gibi tadılıp üzerinde konuşulabilecek bir konudur. Ama ben diyorum ki bir yemişin bile iyi olmasına yardım edilebilir. Evlilikte ya da insanlar arasındaki herhangi bir ilişkide ise haydi haydi. Bunlar tadılacak ya da başa gelince çekilecek şeyler değildir. Yapılması gereken şeylerdir. Bir toplum, havaya ve rüzgarlara göre rahat ettiğimiz ya da rahatsız olduğumuz bir gölgeliğe benzemez. Tersine toplum, sihirbazın değneğiyle güneşin açtığı ya da yağmurun yağdığı bir harikalar diyarıdır. Herkes, ticareti ya da mesleği uğrunda çalışır, çabalar. Ama genellikle evinde mutlu olmak için kimse zahmete girmez. Nezaket üzerine çok yazdım ama onu yine de yeteri kadar övemedim. Nezaketin sırf yabancılara karşı kullanılan bir yalan olduğunu da söylemiyorum. Duygular ne kadar içtenlikli ve değerli olursa nezakete o kadar gereksinimleri olduğunu söylüyorum. Huysuzluk, keder, can sıkıntısının yağmur ve rüzgar gibi kaçınılmaz şeyler olduğu düşüncesi yanlıştır. Gerçek nezaket, ne duymamız gerekiyorsa onu duymaya bağlıdır. İnsan kendini saygılı, özenli, dürüst olmaya zorlayabilir. İlk düşüncesizce yapılan hareketten sonra hatasını onarmak, ikiyüzlülük değildir. Dürüstlüğün ta kendisidir. Sevgi için de durum böyledir. Sevgi doğal bir şey değildir. Arzu bile uzun süre doğal kalamaz. Oysa gerçek duygular çabalarımızın ürünüdür. İnsan iskambil oynarken ilk sabırsızlık ya da can sıkıntısı duyduğunda kağıtları kaldırıp atmaz. Kimse piyanoda gelişigüzel çalmaya kalkışmamıştır. Hatta müzik bu bakımdan en iyi örnektir. Can sıkıntısı. Bir adam yapacak ya da yıkacak bir şey bulamadı mı, mutsuz olur. Kadınlar, dikiş ve nakışla uğraşanları kastediyorum, erkeklerin ne diye kahveye gittiklerine ve kağıt oynadıklarına hiç akıl erdiremezler. Kendisiyle baş başa kalmak ve kendi hakkında düşünmek hiç değeri olmayan bir şeydir. Goethe'nin o güzel Wilhelm Meister'inde bir feragat derneği vardır ki üyelerine geleceği ne de geçmişi hiç düşünmeyeceklerdir. Bu kural uygulanabilirse kusursuzdur. Ama bu kurala uyabilmek için ellerin ve gözlerin meşgul olması gerekir. Görmek ve iş görmek işte gerçek çareler. Tersine, sinek avlanırsa insan çok geçmeden kaygı ve pişmanlık çukuruna düşer. Düşünce her zaman zararsız olmayan bir tür oyundur. Genellikle insan hep olduğu yerde sayar. Onun için büyük Rousseau der ki, düşünen adam baştan çıkmış bir hayvandır. Zorunluluklar bizi hemen her zaman bu çukurdan kurtarır. Hemen hepimizin işi gücü vardır ve bu mükemmel bir şeydir. Asıl eksiğimiz o işimizin yorgunluğunu giderecek ufak tefek uğraşlardır. Çoğu kez kadınlara gıpta etmişimdir. Çünkü örgü örer nakış işlerler. Gözleri önünde izlenecek gerçek bir şey vardır. O yüzden geçmiş ve gelecek sahnelerinin görünmesiyle kaybolması bir olur. Ama zaman öldürülen o toplantılarda erkeklerin yapacak hiçbir işi yoktur ve şişeye kapatılmış sinekler gibi vızıldayıp dururlar. Bu düşünceler zenginlerin yaşamını dolduran o çeşitli uğraşıları anlamamıza yardım eder. Kendilerine binbir çeşit iş ve görev yaratır, ateşe atılır gibi bu uğraşlara koşarlar. Günde 10 ziyaret yapar, konserden tiyatroya seyirtirler. Daha canlı olanlar ava, savaşa, tehlikeli yolculuklara giderler. Diğerleri otomobille dolaşır ya da uçakla kemiklerini kırdıracak fırsatı kollarlar. Onlara yeni hareketler, yeni duyuşlar gereklidir. Kendi içlerinde değil, insanlar arasında yaşamak isterler. Tarihten önceki dev mastodontların ormanları otlaması gibi onlar da gözleriyle dünyayı yerler. En basitleri burunlarına ve midelerine müthiş yumruklar yemek oyunu oynarlar. Böylelikle günün olayları içindedirler ve pek hoşnutturlar. Savaşlar belki de her şeyden önce can sıkıntısına karşı bir çaredir. Savaşı istemeye değilse de kabul etmeye can atanların çoğu kez kaybedecek daha çok şeyi olanlar arasında görülmesi de bununla açıklanabilir. Ölüm korkusu işsiz güçsüz adamın düşüncesidir. Ne kadar tehlikeli olursa olsun telaşlı bir hareket bu korkuyu siler süpürür. Savaş ölümün en az akla geldiği oyunlardan biridir. O yüzden şu paradoks bir gerçektir. İnsan yaşamını ne kadar doldurmuşsa onu kaybetmekten o kadar az korkar. Hız. Batı'da işleyen yeni lokomotiflerden birini gördüm. Ötekilerden daha uzun, daha yüksek, daha yalındı. Aletleri saat gibi düzenli, neredeyse gürültüsüzce koşuyor, belli ki hiçbir şey ziyan edilmiyor ve her şey aynı amaca hizmet edecek biçimde de düşünülmüş. Buhar, ateşten aldığı enerjiyi son damlasına kadar pistonlara devretmeden dışarı çıkmıyor. Hareketin kolay, hızın düzenli, basıncın sarsıntısız olduğunu, koca katarın dakikada 2 kilometre hızla kayıp gittiğini düşünüyorum. Ama o koskoca kömürlük de ne çok kömür yaktığını haber vermiyor değil hani. İşte bir yığın bilgi, bir yığın plan, bir yığın deneyim, bir yığın çekiç ve törpü darbesi. Bütün bunlar niçin? Paris ile Havre arasındaki yolculuktan belki 15 dakika kazanmak için. Peki,